Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşler, öncelikle Allah'a hamd ediyorum. Allah Teala sizlerle tanıştırdı. Sonra sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu saatte geldiniz. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Davet ettiler. Allah bizden razı olsun. İnşallah çok önem verdiğim bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Doğru anlaşıldığında kişinin elinden tutup cennetin kapısına kadar getireceği bir konu. Yanlış ya da eksik anlaşıldığında alem-i cihan da olmasa kişinin elinden tutup cehennemin kapısına kadar getireceği bir konuyu inşallah size paylaşacağım. Bu konu insanı ya hayra sürükleyen bir konu ya da şerre sürükleyen bir konu. Doğru anlaşılırsa hayra sürükler, yanlış anlaşılırsa kesinlikle şerre sürükler. Öyle bir konu ki bu konu, gökten indi bu konu. Gökte nasıl indi? Hepiniz bildiği gibi Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır ve der ki ona, ben filan kulumu seviyorum, sen de sev der. Burada Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a şunu söylemez. Git diğer melekleri de söyle, onlar da sevsinler demez. Ve bu Cebrail Aleyhisselam İstese şöyle diyebilirdi. Evet Allah'ım artık ben onu seviyorum diyebilirdi. Allah'ım ben onu seviyorum. Sonra melekleri çağırıyor. Allah filan kulu seviyor. Siz de sevin diyor. Şimdi sevginin sol tarafına Allah için kelimesi konuyor. Cebrail Aleyhisselam şöyle diyebilirdi. Ey melekler ben filan kulu seviyorum. Siz de sevin diyebilirdi. Yani bir insanı ben babamı seviyor diye sevmem. Allah severse ben onu Allah için severim. O zaman Allah için olursa o sevgi prim yapıyor. Ve daha sonra gökteki melekler de o kişiyi sevdikten sonra Allah-u Teala yeryüzündeki insanlara o kuluna karşı bir sevgi tohumunu yükletiyor. Ve insan artık onu sevmiş oluyor. Yani gökten inen sevgi yeryüzüne, gökten yeryüzüne iniş yapıyor sevgi konusu. Şimdi sevgi melekesi nasıl insanı hayra sürükler ve nasıl insanı şerre sürükler? Şimdi sizler İslam'ı sevmemiş olsaydınız buraya gelmezdiniz. Sizlerin İslam'ı ve kardeşleri sevmeniz, o sevgi melekesi sizi evden çıkarttı, beşin katı kadar getirtmiş oldu. Aynı ilan verilmiş olsaydı ve gelmek istemeyenler olmuş olsaydı bunlar hangi gerçeğe gelmeyecekti? Çünkü sevgi melekesini bu akşam maç varsa maça ayırmıştı. O sevgi melekesi ne oldu? Sol yaptı. Ve artık hayra karşı kullanmamış oldular. Yani kişiyi harekete geçiren bir konu. Peki sevgi melekesini biz kendi kafamıza göre kullanabilir miyiz? Yani bu melekenin tasarruf hakkı bize mi ait yoksa Allah-u Teala'ya mı ait? İşte çoğu insan burada hata yapıyor. Biz sevgi melekesini yani insan fıtratına yüklenmiş sevgi melekesini bir anda çıkaralım ve masaya koyalım. Ve diyoruz ki ya Rabbi diyoruz bizim fıtratımıza yüklediğin bu melekeyi ben kafama göre insanlara, cinlere, şeytana ve dostlarına karşı kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım? Bunun tasarruf hakkı bana mı ait, sana mı ait? Eğer bu melekenin tasarruf hakkı bana ise ben düşmanımı da severim, Hristiyanları severim, herkesi severim ya da sevmem. Bu sevgi melekesini Allah'tan, peygamberden ve Allah yolundan daha cihattan daha fazla babana, eşine, çocuklarına ve ticaretine zararına, ticaret hayatına ve meskenine daha fazla kullanırsa Allah'ın azabını bekler. Yani bu melekeyi ben önce demek ki Allah Resulü ve cihada karşı kullanmam gerekiyor. Bu melekeye müdahale varsa eğer ki müdahale var. O zaman bu meleke bana ait değil. Ben bu dersi çıkarıyorum. Yani bu meleke Allah'a tarafa ait ve bizi bu melekeyle Allah'a tarafa imtihan ediyor. Bu sevgi melekesinin kullanma kılavuzunu tabiri caizse Kur'an ve sünnetle Allah'a tarafa bizlere bildiriyor. Aç Kur'an'a bak, hadislere bak, bu meleke onlar karşı kullan. Şimdi taliplerine bakıyoruz melekemizin. Allah-u Teala ihtiyacı olmamasına rağmen bizden istiyor. Beni sevmiyor. Bakara 165. ayette Allah-u Teala der, o müminler Allah'ı daha çok severler. Yani sevgi melekesini Allah'a daha çok kullanırlar. Ve Resulullah Aleyhisselam diyor ki sanki Feyzullah, sen bu sevgi melekesini nefsinden daha çok bana kullanmasan olmaz diyor. İkinci talipli kim? Resulullah Aleyhisselam. Ashabımı sevmek imandandır diyor. Ashabımı seven beni sevdi diyor. O zaman sahabeler de istiyor sevgi melekemi. Annem istiyor, eşim istiyor, çocuklarım istiyor. Kardeşim istersin değil mi hocam selamatim, sevdiğim ben. Şimdi bakın öyle bir meleke var ki benden müthiş talipleri var. Allah Teala, peygamber, sahabe o zaman bu meleki kıymete bindi. Yani konumuz çok önemli oldu. Ve ben bu melekeyi en iyi kullanan kimse ondan tecrübesine faydalanacağım. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Ve diyeceğim ki ey filan sen bu meleki en güzel şekilde nasıl kullanır olur bana öğret ben ona göre kullanayım. En güzel şekilde kullanan Resulullah Aleyhisselam ondan sonra sahabeler. Şimdi sahabeler ne yaptılar? Allah-u Teala çok sevdiler ki bu dine girdiler. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ı çok sevdiler ve bu sevgi melekesini Resulullah Aleyhisselam'a karşı kullandılar. Ve bunu da biz ümmete çok güzel bir şekilde örnek olmuş oldular. O örneklerden bir tanesini size paylaşayım. Rabia bin Kab radıyallahu anh'u geceleri işte Resulullah Aleyhisselam'a su getirilmiş abdest alması için hizmet edermiş. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Rabia bin Kab radıyallahu anh'a diyor ki iste diyor. Beş harfli bir kelime söylüyor. İste. O sahabe şunu söylemiyor. Ey Allah'ın Resulü iste derken ne iste? Dünyalık bir şey mi? Ahiretlik bir şey mi? Ben bilmiyorum. Tam anlayamadım. Diyebilirdi ama ona öyle bir hazır var ki Resulullah Aleyhisselam'ın ne demek istediğini çok iyi biliyorlar. Onlar da biliyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın da biliyor ki ben istemediğim zaman onlar ne iste, ne şekilde anlaması gerektiğini çok çok iyi biliyorlar. Yoksa tam anlayamadım. Ya şunu iste. Yani böyle bir diyalog hiç yaşanmadım. Allah Resulullah Aleyhisselam'la sahabe arasında. İste diyor. O diyor ki sahabe, ya Resulullah diyor, cennette sana arkadaş olmak istiyorum diyor. Bir, cennet garantisi. İki, cennette derece garantisi. Üç, o cennette Resulullah Aleyhisselam'la beraber olma garantisi. Şimdi, bu sahabe niçin ey Allah Resulü en güzel hurilerin olduğu cenneti istiyorum diyebilirdi. Allah da hurilerden bahseder. Eşlerden, çocuklardan bahseder. Niçin aileme beraber cennette olayım demedi. O sahabe şunu çok iyi biliyor. Sanki şöyle söylüyor. Diyor ki Allah'ım diyor ben Resulullah, ya peygamber seviyorum. O kadar güzel tattım ki bal gibi geldi diyor. Çok öte bir tat aldım diyor. Ben bu tadın aynısını cennette de istiyorum diyor. Oysa ki Allah tabi cennette çok nimetlerden bahseder, ırmaklardan bahseder. Ama peygamber sevgisi tüm cennet güzellikleri bastırmış. Ben cennette sana arkadaş olmak istiyorum. Yani buradaki arkadaşlarla tattım, tecrübe ettim. Bu tecrübe cennete taşımak istiyorum. Orada da aynı muhabbetin devam etmesini istiyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen başka şey iste diyor. Bakın sahabe neyi riske atıyor? Şimdi diyelim ki Rabia bin Kab radıyallahu anh'ın istediği şu. Cennette arkadaş olmak. Resulullah sana diyor ki başka şey iste. Bu olmadı. O zaman şunu istiyorum diyemez miydi hocam? Diyebilirdi değil mi? Benim istediğim budur diyor. Şu riske bak hocam. Öte tüm şeyler cennet içindekiler riske attı. Benim istediğim hayır olmaz dedi ya. O zaman şu olsun demeyecektir. Hayal edecektir. Yani burada sevginin de bir ispatı var. Ey Allah Resulü, ben sana o kadar seviyorum ki, yani buna rağmen ben nasıl derim o zaman şu olsun. Ben istediğim budur diyor. Yani duada ısrar da var burada. Peygamberin sevgisinin ispatı da var burada. Çünkü cenneti riske atıyor. O zaman çok secdede bana yardımcı ol diyor. Neden ilk önce bunu söylemedi? Başka şey istedi. Ben istediğim budur o zaman çok secdede bana yardımcı ol diyemez miydi hocam? Diyebilirdi. Ki öyle demesi de gerekiyor. Çünkü vahiy konusu Resulullah Aleyhisselam. Ama ara bir şey bekledi. Onun niyetini, sevgisini test etti Resulullah Aleyhisselam. Ben istediğim budur. O zaman çok secdeli bana yardımcı ol. Yani sahabeler sevgi melekesini Resulullah Aleyhisselam'a karşı çok güzel, üst düzey kullandılar. Hatta o sahabenin adını unuttum. Bir savaşta sırtını kalkan yapıyor. Uhud Savaşı'ndan bir adam. Şimdi göğsünü kalkan yapmasıyla sırtını kalkan yapmasına çok fark var. Birinci fark şu. Düşün Resulü Aleyhisselam burada. Ey Allah Resulü ben seni koruyorum. Yani sana sırtımı dönmedim. Ve nereden gelecek bilinmiyor. Bu adam öyle bir tedirgin eder ki hocam. Gözü kapalı olan bir kişiye yapılacak dayakla, gözü açık olan birine yapılacak dayağın verdiği acı aynı değil. Gözü kapalı, nereden gelecek bilmiyorsun. Dişini sıkıyorsun, böbreklerden yiyorsun yumruğunu. Burası sen zayıf bırakmışsındır. Tamam hocam? Şimdi sırtını dönmüş olsa şey nereden gelecek, tedirginlik yaşayacak. Buna rağmen sabrediyor. Çünkü en zoru o. Ama en kolayı bu. Sırtını dönersin, ok yedi, böyle yaparsın, eğilirsin vesaire. Ama burada ey Allah Resulü, kurşun nereden gelecek ya da ok nereden ben bilmiyorum. Ama nereden gelse gelsin ben sabit bekleyeceğim. Eğer görsem belki kafam verecekti. Değil mi? O şeyi sahneyi biraz canlandıralım. Bu da sevginin üst düzey olduğuna biz şahit oluyoruz. Ve yine bu sahabelerde bilirsiniz Ömer radıyallahu anh'u Resulü aleyhisselam'a diyor ki nefsin dışında seni her şeyden çok seviyorum diyor. Olmadı Ömer diyor. Nefsinden de çok sevmedikçe olmaz diyor. O zaman biraz sabır, biraz vakit kazanmam lazım. Ya da inşallah dua et senin nefsinden çok seveyim de diyebilirdi. Ey Allah Resulü senin nefsinden de çok seviyorum. Anında pratik yapıyor. İşte sahabenin işte peygamber sevgisi. Şimdi dedik ya Allah Teala insanlara bazı melekeler yükler, programlar ve bu melekeleri bize imtihan eder. Onlar da sevgiydi. Bir de merhamet melekesiyle de Allah Teala insanlara imtihan eder. Size iki örnek vereceğim. Ki okumuşsunuzdur bu hadisi. İsrailoğullarından bir fahişe yolda gidiyor, susuyor bu kadın. Kuyuya iniyor, su içiyor, çıkıyor ve dışarıda bir köpeğin nemli topla yaladığını görüyor. Bu nedir? Demek köpek susamış. Tekrar kuyuya iniyor, suyunu alıyor, köpeği içiriyor. Allah Teala onu bağışlıyor ve cennetini alıyor. Şimdi sadece metin olarak baktığımızda bir kadın köpeğe su içirdi, Allah Teala cennetini aldı. Sanki çok kolaymış gibi geliyor. Fakat olayı canlandırdığımız zaman, yani sahnenin içine yer aldığımız zaman, kamerayı böyle bir dolaştırdığımız zaman nefse gerçekten de ağır gelen bir hadiseyle karşılaşırız. Ne gibi? İnsanlar zaten köpekten korkarlar. Kadınlar daha çok korkar. Ve bu bir kadın. Kuyuya iniyor, suyun içine bakıyor, köpek yeri yalıyor. Belki yaklaşacak, ona saldıracak. Merhamet melekesi köpeğe olan korkusunu bastırıyor, tekrar riske ediyor, kendini içeri giriyor, su içiyor. Şimdi su içirmeyi ben canlandırıyorum. Eğer orada tabak olmuş olsa, tamam tabak bırakır, çeker gider. Hadiste öyle geçmiyor. Yani bir kap falan geçmiyor. Ayakkabı geçmiyor değil mi? Şimdi ayakkabıda ne vardır hocam? Bırakırsa gidersen ikinci bir risk. Belki 2 dakika, 3 dakika su içecek. 3 dakika sen köpekle baş başasın. Ve bu merhamet melekesi 3 dakika daha bastırıyor korkuları. Ondan sonra Allah-u Teala onun cennetini arıyor. Şimdi bir kardeş bana şeyi sordu. Allah sana neden onu bağışladı dedi. Valla bilmiyorum dedi. Allah'ın hikmetlerinden biri şu dedi. Allah-u Teala merhamet edenlerin en merhametsiz değil mi dedi. Evet. Bak bu kadın fahişe olmasına rağmen merhametini gösterdi. Allah-u Teala dedi ki ben senden daha merhametli. Bak seni bağışladım. Bir de merhamet melekesini başka bir kadın kullanması gereken yerde kullanmıyor. Allah-u Teala onu cehennemine alıyor. Yine verilen örnek bir kadın örneği. Kadın ne yapıyor? Kedi eve hapsediyor. Onu gıdalandırmıyor. Dışarı bakmıyor. Onun ölümüne sebep oluyor. Allah-u Teala onu cehennemine alıyor. Şimdi yine hadis metni okuduğumuzda en fazla 20 saniye okuruz. Yani 20 saniyede kedi eve hapsedildi. Kedi sanki 20 saniye içinde öldü gibi algılarız. Oysa ki buradaki vahşet kayboldu. Ama hadisin içine girdiğimiz zaman belki 20 gün içinde kedi ölecekti. Öyle değil mi hocam? Bir düşünün. 20 gün içinde ölmez ne demek biliyor musun? Ya da 10 gün. O 10 gün boyunca kedi şey yapacak, miyavlayacak için için, ona rağmen kadın hayır diyecek. Şu şeye bak, merhametliğe bak hocam. 20 gün boyunca sen onu aksuz bırakacaksın. Yani merhamet merkezi ağzını kapatmış bu kadın, gaddarlı ekrana çıkmış, Allah da onu cehennemine alıyor. Yani melekelerle insanlar imtihan olmuyor. Sadece et kemikle değil. Et kemik inanın şey gibidir, bir araba gibidir. İçindeki şoför ruhumuzdur. Bunları harekete geçiren etkenler de bu melekelerdir. Bu melekelerle siz arabayı, yani bedeninizi buraya taşırsınız. İşte bundan tekrar camiye götürürsünüz. İnanın sistem böyle. O yüzden inşallah sevgi melekemizi en güzel şekilde kullanırız. Resulullah Aleyhisselam bu melekenin öneminden bahsederken şu hadisi vurguluyor. Üç husus vardır ki diyor, kimde bulunursa imanın tadını alır diyor. Üç husus var, kimde bulunursa imanın tadını alır. Şimdi Resulullah Aleyhisselam isteseydi 35 husus vardır ki diyebilirdi. İşimiz bayağı zorlaşırdı. Ama üç tane var. Yani üçünde sen de bulursun imanın tadını alırsın. Ya zor bir şey, üç tane. Sadece üç tane. Kimde bulunursa, yani istisna demiyor Resulullah Aleyhisselam. Şunlar hariç demiyor. Acaba bu üç husus ne olabilir? Hac ibadet olabilir mi? Olamaz. Neden? Fakirse nasıl gidecek? Peki cihat olabilir mi? Olamaz. Yaşlı, sakat, kadınsa nasıl gidecek? Gece namaz olabilir mi? Yatalaksa ya da ne diyelim, yolcuysa nasıl kılacak? Hayızlıysa nasıl kılacak? Bu da olamaz. Sadaka olabilir mi? Hayır, bu da olamaz. O zaman bu ferdi, yani normal yapılacak ibadetler değil. Bedensel ibadetler değil bu. Maddi ibadet değil bu. Tamamen kalbi ibadetler. Resulullah Sellem diyor ki, Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Alim'in biri mükemmel bir tesisi çıkarıyor, ders çıkarıyor. Resulullah Aleyhisselam herkesten çok sevmek demiyor. Dikkat edersen, her şeyden. Şimdi herkes dersek insan cinsine alırız. Ama her şeyden, aklına ne gelirse ondan da çok sevmek. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Sevdiklerini yalnız Allah için sevmek. Yani eğer ben sizleri menfaat için ya da ticaret için ya da herhangi bir sebepten dolayı seviyorsam sevgi melekesi sol tarafı bomboştur. Resulullah sana diyor ki Fevzat diyor, sen diyor şu boş kısmı Allah için koy diyor. Sevdiklerini Allah için seviyor. Ama ben ticaret için seviyorum. O zaman format atmamız gerekiyor. Ben ticaret için ya da yolculuk için ya da herhangi bir sebepten dolayı seviyorsam bunu Allah için çevirmek zorundayım ben. Ki imanın tadını alabileyim. Üçüncü husus, ateşe atılmaktan çekindiği gibi tekrar küfre dönmek istemeyen. Üç husus yan yana geldiği zaman insan imanın tadını alır. Şimdi burada müthiş bir edebi sanat var. Dikkat edin, ilk iki hususta sevgi kelimesi geçiyor. Allah Resulü sevgisi, Allah sevgisi. Üçüncüde neden Allah kelimesi geçmiyor? Ateşe atılmaktan korktuğu gibi. Kim ateşe atar? Attırır. Allah da değil mi? Allah'ın kendisini ateşe atmaktan korktuğu gibi neden demedi? Burada fail edilgen oldu. Ahet bozuldu hocam. İlk de Allah sevgisi, Allah sevgisi, Allah ateşe atar. Yani burada bir ahet bozukluğu ortaya çıkardı. Hadis gerçekten sünnet vahidir. Resulullah Aleyhisselam da en güzel şekilde bize bunu bildirdi. O zaman imanın tadını almam için ben sevdiklerimi yerine geçirmem gerekiyor. Peki iman tadı almak ne demek? Yani niçin iman tadı alacağını? O zaman karşımda iki tür iman çıkıyor. Tat veren iman, tat vermeyen iman. Doğru mu hocam? Yoksa imanın tadını alır denmez herhalde. Alimler diyor ki imanın tadını almak, ibadetleri uzun soluklu zevkle yapmak, huşu içinde yapmak, ibadetlerle aramıza giren musibetlere sabretmek, pes etmemek diyorlar. Yani imanın tadı almak kişiye sürekli ibadete itekler. Şimdi Allah sevgisini tamam, peygamber sevgisi bu da tamam. Üçüncü talipte sevgi melekemize kardeşler. Ve ben diyorum ki ya Rabbi diyorum, ben öyle bir sevgi melekem var ki diyorum, bu beni mutlu ediyor sana karşı kullandığım zaman, Resulullah sana karşı kullandığım zaman. Ama sen bir de diyorsun ki kardeşler var diyorsun. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bir kişi, ben bunu tanıdım. Hayatı çok güzel, bunu tanıdım. Ya Rabbi ben seni az çok tanımaya çalıştım. İsim ve sıfatlarıyla. Kusursuzsun. Ama kardeşler değişik ırktan, değişik memleketten, değişik karakterden, değişik fizikten, bazen kriterime uymayan ahlaklarından, ben bu melekemi bu kardeşlere karşı kullanırsam sıkıntıya düşebilme ihtimalim var. Çünkü neden? Bir kişi tanıyıp sevmek var. Bir de her memleketten kişiler tanıyıp sevmek var. O zaman kardeş sevgisi, kardeşe gerçekten en zor sevgiler grubuna giriyor. Bunu nereden anlıyoruz? Eğer bir ibadetin ecri çok büyükse, o ibadete giden yollarda şeytanlar, şeytan sayısı çok fazladır. Ecri büyükse. O ecrin altı kaygandır. Yani kişi her an orada hata yapabilir. Allah-u Teala arşın gölgesine gölgelenecek yedi sınıftan bahsederken biri neydi? Bu melekeyi kardeşlere karşı kullanan. Ya Rabbi diyorum, o kadar sıkıntı olacak o mahşerde. Ama sen öyle bir şey söylüyorsun ki bunu yaparsan Feyzullah sen o arşın gölgesi altına girersin. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Ya Rabbi onu sevgi melekeni artık kardeşlere karşı kullan. O zaman çok zor bir şey. Yani kardeş sevgisi, emin olun arkadaşlar birbirimizi sevmek zorundayız gibi hadi severim. Böyle basit bir konu değil. Bir defa bunun adını koyalım. Zor bir konu. Neden zor bir konu? Bir kardeşimiz vardır. Sürekli gaf yapar. Seni mahcup eder toplumda. Yani sevgi melekesini zedelemeye çalışır. Şeytanın vasıtasıyla. Ve Allah Teala ona diyor ki Feyza kardeşinse. Ben diyorum ya Rabbi diyorum. Kardeşi sevmiyorsun, tamam ben seveceğim. Buna iman ettim. Bu tamam. Peki ben bu melekemi kardeşlere karşı kullanırsam sana nasıl bir mesaj ulaşıyor? Yani bunu bilmek benim bu sevgi melekemi huzur içinde kullanmama yol açacak. Ben bunu bileyim. Yani ben Erkan'ı, Ersin'i, Şener hocamızı Allah için seveceğim. Oysa ki burada sana bir şey, yani bir kıbleye dönme, dua, isim ve sıfatı, övgü yok ki burada. Diyor ki Şener hocam, ben Allah için seviyorum. Ya Şener ve ben varız. Burada sana nasıl mesaj veriyor? Allah Teala sanki der ki bana, Feyzat der, sen beni seviyor musun? Evet ya ben seni seviyorum. O zaman git Şener'e de ki ben seni seviyorum. Onu sana kusuruna sabret. Allah'ım bu zor, hani seviyordun diye bir ses gelir bana. O zaman Müslüman kardeşler, benim için Allah'a olan sevgimin test adaylarısınız siz. Sadece bu kadar. Ben Allah'a olan sevgimi sizler üzerinden Allah'a tabi ulaştıracağım. O zaman otomatikman sizin fiziniz benim için tek tip oluyor. Nasıl tek tip? Bir ağaç gibi. Ağacın gölgesi beni hiç ilgilendirmiyor. Şu an Nevşehir'deki kardeş ağaçları var. Gözleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Ama dallarındaki meyveyi ben görebiliyorsam eğer, emin olun, sizin o ağaç gövdenizdeki dikenler bana bassa bile ben acı hissetmem. Çünkü neden? Ben meyveyi görüyorum. Nasıl meyve? Ben derim ki, ya Rabbi derim, ben senin için kardeşleri seviyorum, onlara tebessüm ediyorum diyorum. Tamam, sırf sen rızana kazanmak için. Oysa size ben yeni tanışıyorum, ya ne oluyoruz? Ama dedik ya, kardeş tek tip olursa eğer, kardeşlerin o sıkıntısına sabır çok kolay olur. Şimdi şu soruyu soracağım. İkinci sorum şu. Ya Rabbi, kardeşler bana maddi manevi eziyet vermesine rağmen ben bu sevgiyi bunlara karşı kullanacağım ve ben sıkıntıya gireceğim. Ben zamanından olacağım, vaktimden olacağım, paramdan olacağım. Peki ne vaat ediyorsun? Allah Teala der ki bana, hem dünyada hem kabirde, hem mahşerde, hem cennette sen onun karşılığını alırsın der. Dünyada nasıl olur bir insan? Eğer kardeş severse, o kardeş sevgisi bunu yanına gelme ihtiyacı hissettirir. Neden? İşitirsin ki Feyza kardeş hastalanmış. Liste bir bakarsınız ki, hasta, yani sevgi melekesine bakarsınız, işte kardeşi seveceksin, kardeş dosyasına bakıyorsun, hasta ziyaretine gidersen gece, sabaha kadar melek senin için dua edeceğim. Kendin için benim yanıma gelmek zorundasın. Şimdi o zaman ben hastayım, bir işittiniz Feyzullah hasta, yanıma geldiniz. Oysa ki ben gelin demedim. Dememe gerek de yok. Siz Allah'a sevginizi ispat etmek istiyorsanız tıpış tıpış gelmek zorundasınız. Ve ben size bir şey vermiyorum, ödül vermiyorum. Kim gelirse 700 hemen telefonu açacağım, hepsi dua edecek. Bu beni yorar hocam. Ama bende hiç alakası yok. Melekler, gökteki melekler diyecek ki ya Rabbi diyecek, Ersin sen bağışla. Ya Rabbi şu teşvik filmine bak. Oysa ben size teşvik filmi hiç vermedim. Yani Allah-u Teala bir kuluna mikrop göndertip yatağı düşürtüyorsa onu yalnız bırakmıyor. Bir teşvik filmine kardeşler onun akın akın yanlarına gitmiş oluyor. Bu artı maddi ya da manevi bir sıkıntıya girdi. Siz bir işitiyorsunuz ki sıkıntıya giren bir kardeşimiz olursa onun sıkıntısını giderelim, Allah bir sıkıntısını giderelim. Bak yine eşlik Allah'a tarafından. Ve ben bunun meyvesini bu dünyada görüyorum kardeş sevgisinde. Bir insan tebessüm ettiği zaman emin ol, ölü hücreler diriliyor. Öyle olmuyor mu hocam? Ve bu dünyadaki artıları. Allah'ım diyorum, sevgi melekesinin dünyadaki gelişine ben şahit oldum, çok güzel. Kabirdeki sıkıntıları, o da atlatılıyor. Nasıl atlatılıyor? Şimdi bilirsiniz, bizim kabir arkadaşımız vardır. Yani dünyadaki arkadaşlarımız olduğu gibi kabirde de bizim arkadaşımız var. İyi ya da kötü bir arkadaş var. Eğer amellerimiz iyiyse, o kişi çok güzel bir sıfatla geliyor. Sen kimsin? Ben senin salih amellerim diyor. Salih hadis bunlar. Ya Rabbi diyorum, o zaman ben yaşadığım sürece şu diyelim kabirdeki arkadaşım size bir tebessüm etsem ecir almış olacağım. Burada salih amel. Yani buna makyaj yapmış olacak tabiri caizse. Benim bir amelim. Öyle değil mi? Bir düşünün. O zaman kardeş sayısı çoğalırsa iki tebessüm. Ben şu an 20 kişiye tebessüm ettim. Hocam ben inanıyorum sağdaki melek Fevzu'da 20 kişiye tebessüm etti yazıyor. Bu nedir biliyor musun hocam? Bu ecir neyse kabirdeki arkadaşımın fiziği daha da güzelleşecek. Onun fiziğinin daha da güzelleşmesi, kokusunun daha da güzelleşmesi, benim kabir hayatımda onunla muhabbetimin daha da güzelleşmesini sağlayacak. Bak dünyadaki artısı bu. Kabirdeki artısı bu. Kardeş sevgisinin ahiretteki artısı da var. Şey, mahşerdeki artısı da var. O sıkıntı yaşanmayacak. Arşın gölgesi. Peki cennette peygamberlerin şehitleri kıskandıracak bir derece var diyor. Cennette. Sahabeler o derecenin adı ne ey Allah'ın Resulü demiyorlar. Hangi vasıflı kişi arayacak? Söyle ey Allah'ın Resulü o vasıflı sahip olalım. Birini Allah için sever. Subhanallah. O zaman ben Ersin kardeşe baktığım zaman şunu düşüneceğim. Ersin kardeş de gövdede, yani Nevşehir gövdesi, işte Kırşehir gövdesi, Kayseri gövdesi, beni ilgilendirmiyor. Rus gövdesi hiç ilgilendirmiyor. Üstteki Kur'an ve sünnetten edindiğimiz meyveleri görmek gerekiyor. Ben Ersin kardeşe tebessüm etsem sadaka meyvesini koparacağım. İhtiyacını karşılasam sadaka meyvesi. Daha sonra Ersin kardeş işte üzerine ben kabirdeki hayatımı güzelleştireceğim. Bu olmazsa olmuyor kardeşler. Kardeşliği çek, ben kime tebessüm edeceğim? Hangi hasta ziyarete gideceğim ben? O yüzden cennetin için hissedersin çok çok önemlisiniz. Bu kabirdeki, artık mahşerdeki, cennetteki, yani bunları yadına getirdiğimiz zaman vallahi hepiniz öyle bir kıymete biliyorsunuz ki. Yani Ahmet oğlu Mehmet ismi kardeşim var. Hayır öyle değil. Benim dünyada, kabirde, mahşerde ve cennette bana faydası dokunacak bir kardeşim var. Konumuna geldiği zaman onun elbette ki eleştirilene karşı ben sabrederim. Sabretmez mi hocam? Neden sabrederim ben? Çünkü ben ona artık bir forma attım. Formasız bir hali neydi? Ya işte Hasan'la konuşmuyorum. Ya boş ver, gıybet olmasın. Ya sen Hasan ağacını nasıl kestin? O kadar meyve veren ağacı nasıl kestin sen? Sen cennetle mi müjdelendin? Kabirdeki arkadaşının gerçekten çok çok güzel olduğu resmi mi geldi sana? Yani mahşer sınıfı yaşamayasına bir vahiy mi geldi sana? Sen ağaç kes, bu ne büyük lüks. Neden? Çünkü o kardeş, baltaladığı tabiri caizse kardeşin, üzerindeki meyveleri görmedi. Sadece gövdeye takıldı. Gövde gerçekten çok cazip bir kardeşler. Neden cazip? Düşünün, ben burada bir hata yaptım. İsim vererek bir hata yaptım dedim. Ya onurumuza, din dışı, dininize değil, ya onurumuza, kişinize, şahsiyetinize, her neyse, değer yaradığınıza karşı gelen bir söz söyledim diyelim. Yani sizi öfkelendirdim ben. Şimdi bakın kardeşim, tam öfke kusacaksınız, hemen bu din nereye geliyor? Dur. Allah-u Teala İslam akidesini benimsemiş insanları çok seviyor. Yani şu Müslüman, sen şu öfkeni kusamazsın. Bu kusulacak kadar değersiz değil. Peki neden Allah-u Teala bu kulunu koruyor? Allah-u Teala tüm insanları doğumundan ölümüne kadar maddi ve manevi tüm hakları üzerine almış. Tüm kurallara baktığın zaman insanın mutluluğu yatar. Emir ve yasaklarına. Tamam mı? Buna kusmanı istemiyor Allah-u Teala. Ama benim yarabbi diyorum ben bunu hata yaptım. Bilerek ya da bilmeyen ben hata yaptım. Bunlar yani artık bir kızma hakları doğdu. Bana kızdıkları zaman bunlar da rahat edecekler. Allah da hayır diyor. Yani kızma diyor. Evet değil mi? Sabre geliyor. Bana nasihat et, kızma diyor. Peki niçin bana kızılmayacak? Kardeşler, gövdem hata yapar. Ama meyveler çok kıymetli. Allah da bu meyvelere değer verir. O zaman yapmanız gereken şu. Ey Allah diyorsunuz, ben öfkem birikti, ben ne yapacağım? Allah Teala der ki hadisler üzerinde, eğer öfkeni yutarsan cennette bunu yaratacağım, ondan seç diyeceğim. İstediğini seç diyeceğim. Ya Rabbi diyorum, bunları öfkelendiren benim, pilimi veren sensin. Yani ben deseydim ki arkadaşlar öfkenizi kusmayın, bu akı marşım sizin. Dinlemezdiniz. Yani ne desem dinlemezdiniz. Ama Allah Teala bir prim vaat ediyor. Burada şu sonuç ortaya çıkıyor. Allah Teala Müslümanları seviyor. Allah Teala kardeş hukukuna zarar verilmesini istemiyor. Şimdi mahşerde bir yavuk daha var. Bir canlandırın. O mahşeri karabalı. Anadan doğmayız. Milyarlar insan toplanmış. Defter sağdan mı soldan mı gelecek belli değil. Yerdeki çukurlar. Karanlık. O grup Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Niçin gidiyorlar? Bir an önce hesabımız görürsün. Ya öyle bir sıkıntı var ki. Bu ne demek biliyor musun? Bir an önce hesabımız görürsün psikolojisi. Yani defter nereden gelirse gelsin. Öyle bir sıkıntı var ki bu sıkıntı gitsin. Eğer burada büyük bir sıkıntı olmasaydı Resul Hasan derdi ki insanlardan bir kısmı Adem Aleyhisselam'a gitti, bir kısmı beklediler. Değil mi hocam? O zaman sahnede çok da sıkıntı yok derdim ben. Yani çok nazlı olan insanlar gitti, sabır insanlar kaldı derdim ben. Ama insanlar o tarafa gidiyor. Değişik buyrukta insanlar var hocam. Ruslar, Çinler, Yahudiler, Hristiyanlar. Düşünün bir. Onlar Adem Aleyhisselam, inkar ettikleri Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Orada Nuh Aleyhisselam. Demek ki müthiş bir sıkıntı var orada. Ve o sıkıntıda Allah-u Teala şunu soracak. Benim için birbirini sevenler nerede? Neden Allah-u Teala benim için cihat edenler nerede demedi? Cihatta ne vardır? Ya Rabbi sana olan sevgimi kan dökerek ispat ediyorum. İspatın zirvesidir bu. Neden bunu demedi Allah-u Teala? Neden benim için olup olup gece gözyaşı dökenler nerede? Neden demedi? Benim için tüm mal varlığı infak edenler nerede? Neden demedi? De şunu söyledi. Benim için birini sevenler nerede? Ya Rabbi ben buradayım. Şener diyor ben buradayım diyebilmemiz için bir kardeşe ihtiyaç var. Yani kardeş sayısı azaldıkça risk artıyor hocam aynı oranda. O zaman bizim kardeş sayımızı arttırmamız gerekiyor. Kimin için? Vallahi kendimiz için. Kesinlikle başka seçim değil. Şimdi kardeş ağacındaki meyvelere bakalım. Meyve sayısı arttıkça kardeşler olan sevgimiz aynı oranda artar. Meyve azaldıkça ilgi alaka azalır, gün gelir kuru bir ağaç olur. Yani artık görüşmüyorum, unuttum gitti bilmiyorum. Ya ne yapayım, yaşıyorum gözüm ben bilmiyorum. Bu nedir? Ağacı kurutmuştur o kardeş. Yani kendi bindiği dalı kesmiştir tabiri caizse. En büyük meyvelerden biri Allah-u Teala'nın bir hükmünün uygulanması meyvesi. Ya Rabbi sen sevmedin, ben de seviyorum. Allah'ın dediğine uyman. İkinci sünnete uymanın bir pratiği. Ey Allah Resulü sen kardeşi sev dedin. Ben de seviyorum. Sünnete uyma meyvesi. Tebessüm et ecir al meyvesi. İhtiyacını gider ecir al meyvesi. Diyelim ki kardeşin cihada çıktı. Ailesiyle ilgilen onunla beraber savaşmış meyvesi. Kardeşin hastalandı. Hasta ziyaretine gittin. Sabaha kadar bağışlanma meyvesi. Borç veriyorsun, ihtiyacını gideriyorsun, ihtiyacını gideriyor o meyve. Cenazesine gidiyorsun kardeşinin. Yani ölüsünden bile ecir var yani bu kardeşlikte. Bu çok ilginç değil mi? Çok güzel. Allah için kardeşin nasihat ediyorsun, nasihat ecrini alıyorsun. Bu kadar ecir. Şimdi sahabelerden bir örnek vereceğim. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Bu kıssada hem Allah sevgisi, hem peygamber sevgisi, hem kardeş sevgisi, üç sevginin bir arada işlendiği müthiş bir hadis. Bunu dinlerken canlandırın. Yani canlandırmadan bir hadis okursanız ya da dinlerseniz, inanın aradaki 50 ders varsa o hadiste en fazla 3 ders azı çıkarsınız. Yani kaybedersiniz. O yüzden hadisler canlı film yapın, içine girip böyle tek tek görmeniz. Her kelimede mutlaka bir şey vardır, ders vardır. Şimdi Resulü Aleyhisselam'a bir misafir geliyor, at şakaya var Resulü, gel benim diyor. İçeri giriyor, bir şey var mı? Evde bir şey yok diyor. Dışarı çıkıyor, kim bu misafiri doyurur Allah için? Talha bin Ubeyde radıyallahu anh, ben diyor. Şimdi, o sahabe yerine kendinizi koyun. Şimdi herkes kendi mutfağını bilir değil mi hocam? Az çok. Yani dolapta ne var ne yok, eksiklikte nelerdir, neler değildir. İnsan az çok bunu bilir. Şimdi bu sahabe evde bir şey yok olduğunu bilmesine rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyor. Misafirini alıyor ve götürüyor evine. Size canlandırın, eve geldi. Allah Resulü misafir evimizde. Evde çene yapmayan bir kadın var. Ya evde bir şey yoksa bunu bilmiyor musun bunu getirdin? Yani o kadar iş varken bir sen mi şeydir ne diyelim uyanıktın? Yani o kadar iş var. Niçin sen? Yani niye bizi sıkıntıya soruyorsun? Yani tek sen gitsen miydin? Gibi. Çene yapmayan bir kadın. Evde bir şey var mı diyor. Bak kadın Allah Resulü Aleyhisselam sevgisini çocuk sevgisini bastırtıyor ve çocuklarına ayırdığı gıdadan bahsediyor. Çocuklara ayırdığımız yemek var diyor. Yoksa bir kadın çocuklar için ölür. İstese bundan hiç bahsetmez. Zaten bu bunların da derdi. Evde hiçbir şey yok derdi. Ama bak çocuklar aç kalacaklar, ağlayacaklar, uykusuz bırakacaklar. Bunu riske ediyor. Çocuklara hazırladığı gıda var diyor. Tamam onu getir diyor. Biz şey yaparız diyor. Yani oyalanırız diyor. Biz bunu getiririz diyor. Şimdi kadın çene yapmadı. Kocası evde bir şey mi vardı? Bir şey vardı diye soruyorsun demedi. Ve o kişi yani bir baba da aynı dişi gibi çocuklar ağlamasını isteyecek. Şimdi biz bu hadis anlarken biraz zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Çoğu zaman biz aç kalmadık oruç dışında. Ve çocuklarımızın aç kaldığında ne benim babam şahit oldu ne eminim dedem şahit oldu. Yani açlıktan ağlayan. O kıtlık dönemindeki yaşamışlardır. Biz bunu bilmiyoruz. Yani çocuğum bugün yani bana baba aç kalmadı bir şey yok ne yapalım? Oğlum sabır. Yani belki o gece var ya insan en az 2 kilo erittirir. Çünkü evladın o sesi insanın perişan eder. Ama Allah Resulü Aleyhisselam kardeş sevgisi bu çocuk ağlamalarını bastırıyor ve gel ben de diyor. Yani müthiş bir risk var burada. Evde kavga etme riski var. Ama Allah Resulü sevgisi unutturuyor tüm bu riski. Bir de bu kardeş sevgisini aslında şeyde de bahsetmemiz lazımdı. Allah sevgisine zarar veren etkenler, peygamber sevgisine zarar veren etkenler. Bunu inşallah bir dahaki gelişimde anlatmaya çalışırım. Şimdi kardeş sevgisine zarar veren etkenlerden biraz bahsedeyim. Öncelikle Allah için sevmenin dünya, kabir, mahşer ve cennetin derecesini bilmememiz kardeşe zarar veren etkenlerden bence en büyüğü bu. Hadi bu bilgiye rağmen zarar veren etkenler var mı? Var, o da neler? Kardeşe suizan, ön yargı ve gıybet dedikodular falan bunlar kardeşe zarar veren etkenler. Ne gibi? Ben bir kardeşi aradım telefonla, çalışıyor cevap vermiyor. 2, 3, 4, 5, 7, ya yok telefonlarıma bakmıyor bana. Ya el insaf, sessiz almıştır. Şarja, şu anda şarja koydum. Bekle 100 kişi arayacak. Ya arıyorum cevap vermiyor. Bekle namazdayım. Şimdi beni haklı çıkartacak 50 tane mazeretin üretilmesi gerekir. Ya arıyorsun niye çıkmıyor bu adam? Ya dur insaf. Peki namazdadır. Bak hem hakkımı korumak zorundasınız. İşte suizan olduğu zaman bunun altyapısında şu vardı. Zaten ben bunu sevmiyordum. Bunu bahane olarak kullanmaya başladım. Altta bir sevgisizlik vardı. İkincisi yolda gidiyorsunuz. Selam aleyküm. Tıraş geçti. Ve aleyküm selam dediğim de oldu benim. Ya selam var mı bana? Ya görmemiş. Dalmış. Yani selamımı almıyor. Bak selamımı almıyor cümlesini masaya yatırın. Bunun bir altyapısına bakın. Hangi gerekçelerle sizin selamınızı almaz? Size bu kavgalı mıydı? Asla. Peki bunda kavga bunun onurunu mu rencilerdi? Asla. Bunda bazı kavgalar mı yaşadın? Yok. Gayet güzeldi. Ya hangi sebeple sen selamlanmasın? Bak ne oldu? Çürüdü. Bu zaman çürüdü. Yani o kardeş beni görmedi diyebilirsin. Neden arkasındaki biraz selam harfi diye kucakla sarılmadı? Öyle değil mi? Bak bu da unutuldu mesela. İlla da tavır almak gerekmiyor. Allah-u Teala insanın unutkan olduğu zaman kılmadığı, kaçırdığı ibadetleri şey yapıyor, cezalandırmıyor. Çünkü insan unutkan bir varlık, adı üzerinde. Birisi bu. İkincisi, borç alış verişlerde kardeşlik yerde sıkıntı oluşuyor. Ne gibi? Bir kardeş, şimdi diyelim ki 1.000 dolara ihtiyacı var. Ben bunu kimden alırım diyor. Diyor ki Ahmet'ten alacak. Ya şimdi Ahmet'ten 1.000 dolar alsan büyük ihtimalle erken ver diyecek. Oysa 2 aydan aşağıdan para gelmeyecek. Ben bana 2 ay desem vermeyecek. Ama bir aylığına deyip belki bulurum bir yerde. Bak bir riske atıyor. Ahmet'e diyor ki 1 ay sonra vereceğim. Ahmet de tamam diyor, veriyor bunu. Ahmet de başkasına 1 ay sonra ben borcunu öderim diyor. Çünkü o buradan gelecek, onu ödeyecek. Buna da söz vermiş oluyor. Bu kimin kaç kişiye söz veriyor? Buradaki kardeşin bir hatası bu zincirin tamamının birine karşı mahcup olmasına sebep oluyor. O zaman bu kardeş şunu söyleyecek. Benim 1.000 dolara ihtiyacım var. Ben 1.000 dolar bir kişiye yüklemektense 3 kişiye 300 dolar talep edeyim. 300 dolar olduğu zaman Ahmet 5 ay da sabredebilir. Yani senin sıkıntın çok rahatlar. İlla da borç istemen gerekiyorsa. Ama ne deniyor? Ya 15 gün sonra vereceğim. 14 gün oluyor. 15. gün şeytan sağdan sonra yaklaşıyor. Yani borçlu olan kişinin yalan söylemesi çok fazla. Ondan sonra yalanlar, pembe yalanlar üretilmeye başlıyor. Artı utanıyor, telefonlara bakılmıyor, bir 10 gün zaman harcıyor. Ortada bir de güvensizlik ortaya çıkıyor. Sebep ne? Sebep bir kişiye yüklenmesi, bu parayı 3'e 4'e bölmüş olsaydı hiç de sıkıntı yaşamamış olacaktı. Ve inanın borcu veren kardeş şunu hesaplamıyor. Ya söz verdi, sözden bulunmadı bu adam. Yok ki bu adam artık konuşulmaz. Aman Allah. Allah-u Teala alacaklı olan kişiler öyle bir prim vaat ediyor ki alacaklı mısın? Muhatabının rahat nefes almasını sağlıyor Resulullah'ın. Al sana bir ecir kapısı burada. Yani onun ihmalkarlığı senin için yeni bir ecir kapısı oluyor. Çizik attığın zaman tabiri caizse burada büyük mükafatlar var. Hadisler var. Ben hatırlıyorum. Bir tanesi bağışlanıyor. Ona kimden soruyor? Ya sen ne yaptın? Ne diyor? İşte ihtiyaç sahibi olarak verirdim ve almazdım diyor. Alacaklarım diyor. Ve Allah ona ecir veriyor. Yani arkadaş borçlu ve ben ona yok tamam ya canı sağ olsun helal ediyorum. Olur mu? Hepsi kardeşiz diyorum. O zaman diyor kardeşin size olan sevgisi 3'e 5'e 7'ye katlanıyor. Sadece nedir? 1.000 dolar ya da 100 dolar ben senden almıyorum. Ya da 2 sene sonra da hiç sorun değil. Yani onu rahatlattığın zaman Allah'ın izniyle Allah-u Teala senin sıkıntını gideriyor. O yüzden Allah-u Teala bir kişi maddi sıkıntıya soktuğu zaman onu ne diyelim fakirlikle sınadığı zaman onu yalnız bırakmıyor. Diğer o müslümanlı olan kardeşlerine teşvik veriyor. Bunun ihtiyacını giderir. Ben isim ihtiyacınızı giderir. Yine kardeşe zarar veren etkenlerden biri de gıybet ve dedikodunun yapılması. Gıybet dedikodu niçin yapılır? Her ne kadar da ya ben onu sevmediğim için gıybeti yapıyorum denmese de altyapısından o kardeşe olan bir sevgisizlik vardır. Onu gıybetle cezalandırmış oluyor. Artı kardeşlik hukukuna zarar veren etkilerden biri ne dedik? Ön yargı. Nasıl ön yargı? Bir kardeş der ki ya filan kişi var ya böyle yapar demiyordum. Doğru mu? Dediğim zaman böyle bir sıkıntı var. Niye uyarmadın? Belki de başkasıydı. Belki başka birine benzetti. Yani o kardeşin orada hakkını savunmamız gerekiyor. Hülasa-i Kelam, konumu şöyle özetleyeceğim. Allah-u Teala insanları sadece et ve kemikten yaratmadı. Bu et ve kemikten yaratılan bedenimize bazı melekeler programladı. Ne gibi? Sevgi melekesi, merhamet, cömertlik, cimrilik, öfke, sevgi, dostluk, düşmanlık, bu melekler Allah'tan bizi imtihan ediyor. hayra ya da şere götüren melekeleri başta sevgiyle diyordu. Bu sevgiyi kişi Allah Resulü ve kardeşler karşı kullandığında dünyada 2 metrelik kabirde, mahşerde ve cennette biz bunu karşına inşallah göreceğiz. Bu sevgi melekesi kalpte yenilenip orada kalacak bir meleke değil. İlla çıkması gerekiyor. Mesela Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman bu nedir? Cebrail Aleyhisselam söylemeden önce onu sevmiş. Allah Teala bu bilgi kendisinde saklamıyor. Açığa çıkmasını istiyor. Cebrail Aleyhisselam çağırıyor, sen de sev diyor. O meleke çıktı, Cebrail Aleyhisselam dağıldı ve iniş yaptı. Şimdi sahabe ile Resulü Aleyhisselam oturuyor yan yana, oradan başka bir sahabe geçiyor. Diyor ki, ey Allah Resulü ben şu geçini Allah için seviyorum diyor. Ona söyledim, haberi var mı? Yok, hiç söyle diyor. Şimdi ben geçip bunu hocamla konuştuk biraz. Bir konuyu masaya yatırdığım zaman etrafına böyle bir kamerayı dolaştırırım. Bu söz niçin söylendi? Bunun altyapısında neler vardır? Ne tür dersler çıkarılır? Böyle bakarım. Acaba bu sahabe niçin onu Allah için sevdiğini söyledi? Sanki ey Allah Resulü gerçekten Allah için sevecek birini ben seviyorum. Belki de ben yanılıyorum. Öyle ya, yani orada referans alıyor. Haberi var mı? Hiç söyle. Elhamdülillah ben doğru adamı seviyorum. Ey Allah Resulü ben onu seviyorum. İçinde olan bir sevgi var. Dışarı çıkmalı mı, içinde kalmalı mı? Çıkınca mı ecir çok, kalınca mı ecir çok? Sahabeden ecir almışsın. Bunu söylüyor. Ey Allah Resulü ben onu seviyorum. Buradaki dip sözüdür kalpte geçenlere. Seviyorum ne diyorsun? İyiyse diyebilirdi. O zaman bilirdi ki sevgi içeride kalmalı. Dışarı asla çıkmamalı. Ama haber var mı yok. Bağır da diyebilirdi. Git söyle diyor değil mi? Ona geliyor. Ben seni Allah için seviyorum. Doğrudur demiyor. Kendi için sevdi. Allah da seni sevsin diyor. O zaman bu melekenin mutlaka dağılması lazım. Ve ben de diyorum ki kardeşi Allah için seviyorum. Bak çoğunu ilk kez gördüm. Ama hiç umurumda değil. Gövde çok farklı. Hiç umurumda değil. Ama ben meyveleri görüyorum. Rusya'ysa aynı meyve. Her yerde aynı meyve. İşte bu dinimizin evrenselliğine delaletidir. Aksi halde valla ben dinimi İstanbul'da öğrendim, Malatyalıyım. Oradaki tam Nevşehir'i hiç tanımam, bana da Nevşehir'den. Ama öyle değil. Gövde umurumuzda değil, meyve çok tatlı. Ambalaj aynı, restorasyona bu yana ambalaj kabuk tabirca ise rengini, kokusunu hiç bozmadı, değiştirmedi. Ama iş onları görebilmedi. Göremezsek ağaç değersiz, az suladık, az gübre veririz. 2 sene sonra, vallahi 3 kişi kaldı, koskoca Nevşehir'de olur. Allah muhafaza. Rabbim sevgi melekemizi en doğru yerde, en güzel şekilde kullanmamızı nasip etsin kardeşler. Allah razı olsun dinlemenizi.